anlat bana. Ne olur sevgili peygamberime anlat. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırlat. Her şeyimizi ona borçluyuz. En evvel peygamberimi anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolumu aydınlat.
Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Sevgili Peygamberim, 7. Fasıl. Sahibi Doktor Enver Ören. Yazan ve Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Genel Koordinatör Ragıp Karadayı. Program Yönetmeni Hüseyin Aydemir. Yönetmen Yardımcısı Niyazi Hancı.
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşince ilk işlerinden biri hicretten bir ay evvel vefat etmiş bir müminin kabri başında cenaze namazı kılmak oldu.
Dera bin Marur radıyallahu anh Hazreç kabilesinin reisi. Son ve en büyük peygambere Akabe'de biat edenlerden. Peygamber sevdalısı bir seçkin insan.
Medine. Hazreç reisi Dera bin Marur hasta yatağında. Belli ki bu fani alemden ayrılmak üzere.
Yaşlarımızı silin ve beni dinleyin. Servetimin üçte birini dilediği şekilde sarf etmek üzere Resulullah'a veriniz. Bir de ölünce beni kabirde Mekke istikametine çeviriniz. Efendimiz'e hac mevsiminde yine ziyaretine gideceğimi vaat etmiştim. Ömrüm yetmediği için vaadimde duramıyorum. Hiç değilse yüzüm cihanın bir tanesine dönük olsun.
Peki babacığım, emredersiniz.
İşte sevgili peygamberimiz ve eshab-ı kiram böyle mübarek bir sahabinin mezarı başında saf saf cenaze namazındalar. İmam Allah'ın Resulü. İlk cenaze namazı. Namazdan sonra peygamberler peygamberi ellerini açtılar. Ve bütün sahabede el açtılar. Allah'ın Resulü dua buyuruyorlar. Ya Rabbi, Dera bin Marur'u affeyle. Ona rahmet eyle. Ondan razı ol. Bütün hazır olanlar bir ağızdan amin dediler. Yesrib ayıplanmış demek. Bir peygamber beldesinin bu ismi taşıması hiç de güzel değil. Bu sebeple Peygamber Efendimiz hicret ettiği bu şehrin ismini Medine olarak değiştirdi ve bundan sonra Yesrib denmesini yasakladı. Medine'ye Yesrib diyen Allah'tan af dilesin buyurdular. Hatta Allah'tan af dilesin cümlesini tam 3 kere ard arda tekrarladılar. Bu sebeple hicretten sonra iki kara taşlık arasındaki yer son peygamberin de orada bulunmasından dolayı Medine-i Münevvere oldu. Nurlu şehir.
İki küçük dağ Medine'nin tabii sınırıydı. Sevr ve Ayr. Sevgili peygamberimiz bu iki dağın arasını harem, yasak bölge ilan ettiler. Efendimiz buyurdular ki, İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haremleştirdiği gibi ben de Medine'nin Ayr ve Sevr dağları arasını haremleştirdim. Her peygamberin dokunulmaz ve seçkin bir yeri vardır. Çevresi belli edilen bu bölgede silah taşınması, ağaç kesilmesi izinsiz olarak ot biçilmesi ve kötü olan her şey yasaklandı.
Bütün müminler bu harem şartına kayıtsız şartsız bağlılar.
Dur bakalım güzel serçe. Arkadaşını kaçırdım ama sen sapanımdan kurtulamayacaksın. Dur, hiç kıpırdama. Ha şimdi geliyor. Bismillah. Al bakalım. Ne kadar miniksin sen. Avcumu bile doldurmuyorsun. Keşke ölmeseydin. Ama ne yapayım? Başka türlü de yakalanmıyorsun ki.
Nedir o avucundaki?
Kuş.
Evladım, sen işitmedin mi? Peygamberimiz Medine'de böyle hareketleri yasakladı. Yoksa sen Efendimizin sözünü dinlemiyor musun?
Hiç dinlemez olur muyum?
Öyleyse kuşu yere bırak ve bir daha böyle bir şey yapma. Hadi.
Eğer bu mutlak teslimiyet olmasa, bir avuç insana o muhteşem zaferler nasip olur muydu? Eshab-ı kiram her şeyleriyle örnek insanlar. Her mümin için ebedi model işte onlar.
Ensardan imkanı olanlar, fazla olan arsa, arazi veya hurmalıklarını muhacirlere verilmek üzere sevgili peygamberimize arz ettiler. Ancak Medine'de içecek su sıkıntısı çekiliyor. Şehrin suyu içilebilen tek kaynağı Rume kuyusu. Kuyu bir Yahudinin elinde.
Yahudi bir damla suyu bile parasız vermiyor. Müminlerin kuyuya şiddetle ihtiyaçları var. Bu ise neticede Yahudinin kesesine yarıyor. Peygamberimiz Rume kuyusunu Müslümanların hizmetine verecek olanın mükafatı cennet olacaktır buyurdular.
Suyun müminlerin tasarrufunda olmasının arzu edildiği anlaşılınca Hazreti Osman radıyallahu anh Yahudi'ye giderek kuyuyu kendisine satmasını teklif etti.
Kolay gelsin.
Hoş geldiniz. Bir şey mi vardı?
Şu kuyuyu bize satsan diyorum.
Ha kuyuyu? Rume kuyusunu mu istiyorsun? Olur mu be kuzum? Bu su Musevilere çok lazımdır.
Biz size de su veririz. Hem ücret de almayız.
Ne? Para almaz mısınız yani? Ama ben Müslümanlardan alıyorum.
Biz Allah rızası için su veririz.
Bugün hava ne kadar sıcak değil mi?
Havadan sudan değil. Sadece sudan konuşalım. Bu kuyuya ne istiyorsun?
Aman kuzum, Museviler sonra beni öldürürler.
Sen artık bir İslam devletindesin. Kimse kılına dokunamaz.
Halbuki isteseler suyu elimden zorla alabilirler. Ama almıyorlar. Ancak yarı hisseyi satarım. Öbür yarısı İsrailoğullarının elinde kalacak.
Kabul. Ne istiyorsun?
İyi fırsat. Yüksek bir fiyat isteyin bari. 12.000 dirhem.
Oh, çok istedin. İkram et.
Yok aşağı olmaz. İşim var ben gidiyorum.
Dur. Satın aldım. Al şu parayı.
Kuyuyu bir gün Müslümanlar, bir gün İsrailoğulları kullanacaktı. Öyle yapıldı. Lakin su müminlere yine yetmiyordu. Bir zaman sonra Yahudi yüksek bir bedelle diğer hisseyi de satmaya razı edildi.
Hazreti Osman ikinci hisseyi de satın alınca müjdeyi Peygamber Efendimiz'e götürdü. Buyurdular ki Allah rızası için vakfet. Zaten bu emri bekleyen büyük ve cömert sahabi Rume kuyusunu derhal vakfetti. Çarşı pazar Yahudi hakimiyetinde. Efendimiz müminlerin
aldatılmadan alışveriş yapacakları yerlerin olmasını arzu buyuruyorlar. Zübeyir radıyallahu anh'ın arsasına bir çadır kurdurarak ensar ve muhacirlere işte çarşı pazarınız, şimdilik yeter dediler. Ama bazı Museviler rahatsızlık verdiler.
Muhammedileri yıldıralım, ticaret yapmasınlar. Kaçırtalım, zenaatimizi elimizden almasınlar.
Peki ne yapalım?
Çadırlarını yakalım.
Deli olma be, sonra başımıza geleceğini düşün. Şimdilik çadır iplerini keselim. Tezgahları devirelim, sebze meyveyi çiğneyelim.
Hadi yürü öyleyse.
Hadi. Tamamdır, hadi kimse görmeden sıvışalım.
Bunun üzerine emsalsiz sabır sahibi büyük peygamber başka bir arsa beğendiler ve müminlerin çarşı pazarını buraya taşıttılar. Ticaret ehline o devirde verilen isim simsar. Efendimiz bu kelimeyi tüccar olarak değiştirdiler. Ve dürüst tüccarın ahirette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacağını müjdelediler. Sonra da her Müslümanı iliklerine kadar titretecek olan sözü ifade buyurdular. Aldatan bizden değildir. Ve bir ölçü koydular. Alışveriş ederken, alacağını ister veya borç öderken, kibar ve yumuşak hareket edenle, kolaylık gösterenden Allah razı olsun.
Ne var? Ne oluyor?
Sen misin ya Ömer? Ben peygamberine bakmıştım.
Ne yapacaksın peygamberimi?
Bir mal satmıştım, bedelini istemeye geldim.
Ya, ne kadar da nazik istiyorsun. Bir dakika arz edeyim.
Ömer sinirlendi.
Alacağının vadesi yarın doluyormuş.
Biliyorum.
Bildiğin halde alacağını gününden evvel istiyorsun. Hayret. Bir dakika. Allah'ın Resulü sesleniyor.
Ömer iyice sinirlendi.
Resulullah içeri gelmeni istiyor.
Zaten Abdülmuttalip oğulları böyledir. Aldıklarını bir türlü ödemezler ki. Paramı hemen şimdi istiyorum. Vade ne demekmiş?
Hey Habib! Eğer Resulullah'ın evinde olmasaydık senin gözünü patlatırdım. Bu nasıl ahlak böyle? Bir alacak gününden önce istenir mi? Allah Allah!
Oysa paranın zerresine ziyan gelmesi imkansızdı. Çünkü borçlu olan şu bu kimse değil, Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem.
Muhteşem sahabinin sert çıkışı Yahudi'yi sindirdiyse de sevgili peygamberimiz üzüldüler. Allah seni affetsin ya Ömer. Biz senden başka türlü davranmanı beklerdik. Bana borcumu üzüntüye sebebiyet vermeden ödememi, ona da alacağını daha nazikçe istemesini söyleyebilirdim.
Peygamberimiz alacaklıya arzu ederse borcu hurma olarak ödeyebileceklerini buyurdular.
Olur. Hurma olarak verin.
Bunun üzerine bu huysuz alacaklıya istediği miktarda hurma teslim edildi. Hurmaları alan Yahudi birdenbire kelime-i şehadet getirdi.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü.
Yahudi Müslüman oldu.
Ya Resulallah, uzun zamandır sizi takip ediyordum. Sizin her haliniz Tevrat'ta belirtilen son Resul'e uymaktaydı. Ama bir huyunuzu merak ediyordum. Sert, öfkeli, çabuk hiddetlenen biri mi, yoksa yumuşak ve sabırlı bir insan olup olmadığınızı bilmiyordum. Tevrat'ta anlatılan peygamber yumuşak huyluydu.
Demek bütün yaptıkların bir tertipti ha.
Evet, alacağımı kasten bir gün önceden talep ettim. ama anlayacağımı anladım.
Resulullah sevindiler.
Şahit olun ki şu bana verdiğiniz hurmalarla servetimin bir kısmını fakir müminlere hediye ettim.
Yumuşak, ipek gibi bir ahlakın zaferi. Peygamberimizin Medine'ye geçmiş olması düşmanı son derece rahatsız etmiştir. Ellerine tenha yerlerde bir mümin geçmeye görsün. Dininden dönmesi için öyle hırpalıyorlar ki. Bu mazlum ve mağdurlar peygamberimize gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, işte müşriklerin yaptıkları, halimize bakın," dediklerinde sevgili peygamberimiz acıları kalbine gömerek şöyle buyuruyorlar. Sabredin. Henüz cihad için izin gelmedi. Henüz dendiğine göre beklenen müsaade yakında verilecektir. Bu sebeple eshab-ı kiram duadalar. Gözyaşı döküp yalvarıyorlar. Ya Rabbi, düşmanın olan şu müşriklerle cihat etmekten daha kıymetli bir şey bilmiyoruz. O müşrikler ki Habibinin peygamberliğini kabul etmeyerek ana ata yurdu Mekke'yi terke mecbur ettiler. Allah'ım, ey duaları kabul eden Rabbimiz, Mekke müşrikleriyle harp etmemize müsaade buyur. Sevgili peygamberimizse adım adım gidiyorlar. Akabe'de Medine müminlerinden söz almak, biat, sonra hicret, sonra muhacirleri kendi aralarında kardeş yapmaları, sonra Mekke ve Medine Müslümanlarını kardeş yapmaları, sonra Medine'deki gayrimüslim unsurlarla anlaşmalar yaparak onları tarafsızlaştırmaları, sonra devletin sınırlarının tayini, bu sınırların içinde bazı hareketleri izne bağlamaları, müminleri ekonomik bakımdan kuvvetlendirecek tedbirler almaları. Düşman, amansız, zalim ve gaddar. Çokluklarına, mallarına, mülklerine, zenginliklerine güveniyorlar. Bir çarpışma olsa, müminleri silip süpüreceklerine öyle eminler ki. Bu kibir kumkumaları, neye nasıl inanır ve güvenirlerse güvensinler. Müminler, o asalet abideleri Allah'a ve Resulüne inanıyorlar.
Ve işte Cebrail aleyhisselam geldi. Vahiy geldi. Cihat müsaadesi geldi. Bundan sonra yeryüzü şahit olsun. Savaş atları şahit olsun. Güneşte yıldır yıldır yanan çifte su verilmiş o yaman kılıçlar şahit olsun ki savaş neymiş, can neymiş, gaye neymiş, ölmek neymiş görülsün.
Yüce Allah ayeti kerimede buyuruyor ki, size karşı harp açanlarla siz de Allah için çarpışın. Fakat hadde tecavüz edip aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onlar sizi Mekke'den çıkardıkları gibi siz de onları çıkarın. Onların Allah'a ortak koşma fitneleri adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'da sizinle çarpışmadıkça siz de orada kendileriyle çarpışmayın.
Ancak cihadın da şartları var. Herkes kendine göre hareket edemez. Cihat devlet eliyle yapılır. Cenab-ı Hak yardım vaat ediyor. Şüphe yok ki Allah onlara yardım etmeye her yerde her zaman kadirdir. Ve şimdi de sıra devletin hudutlarına nöbetçiler dikmekte. Ani bir saldırı vukuunda habersiz kalmamak için düşman gözleniyor. Hicret üzerine
aziz sahabi Hazreti Ebu Bekir, onlar peygamberi zorla Mekke'den çıkardılar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Onlar muhakkak helak olacaklardır dememiş miydi?
Hudutları nöbetçiler beklerken beride atlar kıpır kıpır. Atlar eşiniyor yeni zamanlara doğru, gerilmiş yaylar gibi ufuklara koşmak için.
5 kişiden 400 kişiye kadar olan askeri birliklere seriye deniyor. Seriyeler keşif, takip, baskın, küçük çaplı vuruşmalara katılıyor. Seriyelerin akınlarına sevgili peygamberimiz iştirak etmiyorlar. Efendimizin iştirak ettikleri seferlerin ismi gaza. Efendimiz 27 gazaya çıktılar. Bunlardan 9'unda silahlı mücadele oldu. Bedir, Uhud, Yüreysi, Hendek, Kurayza, Hayber, Mekke'nin fethi, Huneyn, Taif. Bu 9 savaşta bizzat savaştılar. Abdullah bin Amr radıyallahu anh sevgili peygamberimize gelerek cihadı sordu.
Ey Allah'ın Habibi, Allah yolunda cihad etmek ne demektir?
Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünün yeryüzünde daha çok yayılması, Allah isminin daha çok yücelmesi için çarpışmaya, Allah yolunda cihad etmek denir buyurdular.
Bir sahabi de şunu sordular.
Ya Resulallah, Allah yolunda çarpışan ve aynı zamanda dünya mallarından bir şeyler elde etmek isteyen bir şahıs için ne dersiniz?
Sevgili peygamberimiz cevap olarak ona ecir ve sevap yoktur buyurdular. Gaye açık. Silah ancak ve sadece Allah için çekilir. Ama nasıl kullanılır? Kime çekilir?
Bir küçük askeri takım veya büyük bir ordu, hangisi olursa olsun, Allah Resulü İslam askerini cihat için uğurlarken nasihat buyuruyorlar.
Sanki zaman durmuş, sanki nefesler tutulmuş, herkes, her şey onu dinliyor. Al atlar, doru atlar, cins Arap atları bile. Ey müminler! Allah'tan korkunuz ve emrinizdekilere adalet ve merhametle muamele ediniz. Bir muharebede düşmanı önce İslam'a davet ediniz. Kabul etmezlerse cizye vermeye razı olmalarını isteyiniz. Şayet bunu da reddederlerse o zaman savaşırsınız. Ahdi bozmak, ahde vefasızlık gibi hareketlerden sakınınız. Kulak burun kesmek gibi işkenceler yapmayınız. Din adamlarını, yaşlıları, çocukları, hizmetçileri, köleleri öldürmeyiniz. Eğer bir yerde mescit varsa veya bir ezan sesi işitilirse orası bir İslam beldesidir. Böyle bir yerde kılıç çekilmez. Evet, onun aleyhissalatü vesselam mübarek nasihatlerinden çıkan netice o ki, silah, insanların ebedi saadetlerine mani olanlara karşı kullanılır. Ve had aşılmaz.
Sınırlarda nöbetçiler beklerken, İslam Devleti'nin haber alma teşkilatı da çalışmaya başladı.
Hicretten 6-7 ay geçmiş durumda. Tehditleri durmayan ve Müslümanlara hac yolunu kapayan müşriklerin Şam'la irtibatlarının kesilmesi lazım.
İşte ilk istihbarat. Şam'dan dönen bir Kureyş birliği Medine yakınlarından geçiyor. Gözcü bunu haber vermekte. Efendimiz Hazreti Hamza'ya beyaz bir bayrak vererek onu bu ilk seriyeye kumandan tayin ettiler. Ve önce ona nasihatte bulundular. Ey Hamza, düşmandan değil Allah'tan kork. Emrin altındakilere iyi davran. Mübarek peygamber sonra askerlere döndüler. Allah yolunda onun ismini anarak gazaya çıkınız. Allah'ı inkar edenlerle çarpışınız. Otuz sahabi derhal silahlanarak bineklerine atlayıp düşman istikametine atmaya başladılar. Ebu Mersed'in taşıdığı beyaz bayrak en önde rüzgarda dalgalanıyor. İşte ilk başkumandan, sevgili peygamberimiz. İşte ilk kumandan, Hazreti Hamza. İşte ilk bayraklar, Ebu Mersed bin Kennas. İşte ilk mücahitler, 30 yaman atlı. Hazreti Hamza kumandasındaki seriye düşmana Sifrül Bahri'de yetişti.
İleri ya Zeyd, ileri!
Peki ya Hamza.
Kurun! Ey Hamza! Bize saldırmaya nasıl cesaret edersiniz? Biz 300 silahlı süvariyiz. Sizden kat kat fazlayız.
Biz sizin çokluğunuzdan değil, Allah'tan korkarız. Ya Eba Cehil, sizi imana davet ediyoruz. Ya iman edersiniz, ya cizye verirsiniz.
Teklifinizin tamamını reddediyoruz. Muhafızlar, harp nizamı alın.
Sakin ol ya Eba Cehil. Arap arasında böyle şeyler doğru değildir. Bana izin verin, gidip Hamza'yla konuşayım. Belki aranızı bulurum. Lüzumsuz yere kan akmasın.
Akmasın. Lakin görüyorsun işte.
Doğru, doğru. Fakat bir orta yol bulurum herhalde.
Git bakalım. Fakat fazla kalma. Meraktayız. Biz çarpışmaktan korkmuyoruz. Bunu da bilsinler.
Gecikmem, tasalanmayın. Ya Hamza, cesaretinizi cidden takdir ediyorum. Ne var ki hakikat ortada. Kureyş sizin 10 katınız.
1000 katımız olsa ne gam.
Siz bilirsiniz. Ancak şunu da düşünmenizi isterim. Daha ilk çarpışmada yenilirseniz Müslümanların istikbali tehlikeye düşer.
İşte bu doğru.
Müminler öyle hassas bir noktada bulunuyordu ki ya galip gelecek ya galip geleceklerdi. Mağlubiyet Medine'yi de tehlikeye atabilirdi. Hazreti Hamza müsaade etti ve müşriklerin kervanı yoluna gidebildi. Hicretin 9. ayına denk gelen Zilkade başında bir seriye daha tertip edildi. Seriye en fazla 20 kişi. Efendimiz bu yeni seriyenin başına Sa'd bin Ebi Vakkas'ı getirdiler. Beyaz bayrağı taşıyan bayraktar Hazreti Mıknat bin Amr. Harar suyu yakınından 60 kişilik bir Kureyş birliğinin geçeceği öğrenilmişti.
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd radıyallahu anh'a buyurdular ki: Ya Sa'd, Harrar'a kadar git. Kureyş müfrezesi Harrar'dan geçecektir. Sa'd bin Ebi Vakkas seriyesi derhal yola çıktı.
İslam Birliği gündüz saklanıp gece yol alarak 5. günün sabahında hedef gösterilen yere vardıklarında müşriklerin sadece bir gece evvel oradan geçip gittiğini öğrendiler. Düşmanın takibi pekala mümkün ama buna izin yok ki. Emir açık. Ya Sa'd, Harrar'a kadar git. Bu yüzden yiğitler yiğidi kahraman sahabi Sa'd radıyallahu anh bir adım ileriye adım atmıyor. emre itaat şuuru işte bu. Sevgili peygamberimizin askerin başında olarak çıktığı ilk seferin ismi Ebba ve Dan gazası.
İşte şanlı ve şerefli büyük Resul. 60 kişilik atlı mücahidin serdarı. Beyaz bayrağı dalgalandıran bu kere Hazreti Hamza radıyallahu anh. Kumandana göre bayraktar. Medine'ye 5 günlük mesafedeki Ebba ve Dan bölgesinden yine gözü dönmüş bir Kureyş bölüğünün geçeceği duyulmuştur.
Bu sebeple Resulullah Medine'de yerlerine Ensardan Sa'd bin Ubade'yi vekil bırakarak harekatın bizzat kumandasını ele alıyorlar. Hem Kureyş'le hesaplaşacak hem de yörede yaşayan Damraoğulları itaat altına alınacak. Sefer bu maksatla başlamıştır. Mübarek İslam ordusu Ebba'ya geldi ama her taraf aranmasına rağmen Kureyşli müşriklerle karşılaşmak mümkün olmadı. Damraoğullarına haber yollandı. Aşiretin reisi Mahşi bin Amr geldi. Müzakerelerden sonra yazılı bir anlaşma yapıldı.
Böylece ilk defa İslam'ın gücü Medine'den 5 günlük uzaklıkta olan köylere kadar uzanmış oluyor.
Ebba toprağının sevgili peygamberimiz için unutulmaz bir hatırası da var. Çünkü Ebba kargesinde aziz annecikleri yatıyor.
Peygamberimiz 6 yaşındayken valideleriyle babası Hazreti Abdullah'ın kabrini ziyaretten dönüşte Amine Hatun burada. İşte bu Ebba'da vefat etmişti. Hepimizin taç annesi Ebba'da yatıyor.
Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci seferleri Buvat gazası. Ebu Süfyan kumandasındaki 100 kişilik düşman birliğinin Şam'a gitmekte olduğu haber alınınca müşriklerle hesaplaşma kararı alındı. Tarih, hicretin 13. ayı başları Rebiül Evvel ayı. Efendimiz Ebu Seleme İbni Abdülesed'i yerlerine vekil bırakarak 150 mücahidin başında düşmana doğru at koşturdular. Beyaz bayrağı dalgalandıran bu kere Sa'd bin Ebi Vakkas. Bu vaktana kadar her taraf adım adım aranmasına rağmen müşrikler yakalanamadı. Arananların içinde Umeyye bin Halef ismindeki kafir de vardı ama bu defa kurtuldular.
Fakat İslam'ın tesiri bu gazayla birkaç kat daha artarak hükümranlık bu vaktana kadar genişlemişti. Buvat çevresinde Müdlic oğulları aşireti yaşamakta.
Müdlic oğullarıyla da Damra oğullarınınkine benzer bir saldırmazlık antlaşması yapıldı. Onlardan da Müslümanları arkadan vurmayacaklarına dair söz alındı. Emniyetleri için teminat verildi. Buvat gazasından döneli birkaç gün olmuştu ki Kürz İbni Cabir ismindeki bir Kureyşlinin adamlarıyla birlikte Cemma Dağı'na baskın vererek burada yayılan sığır ve develeri sürüp götürdüğü haberi alındı.
Bu ağır bir haberdi. Bir küstah ve çapulcuları Medine yakınlarına kadar sokularak haram bölgeden mal çalsınlar. Bu cüreti gösterenler tabii ki cezasına da katlanmalıydı. Sevgili Peygamberimiz yerine Zeyd bin Harise'yi vekil bırakarak bir miktar ashabla birlikte vak'a mahalline at sürdüler. Bayrak bu kere de Hazreti Ali'de. Rüzgarda süzülen bir beyaz kartal gibi yarınlara, öne, ileriye atılmak yol açmak istercesine çırpınıyor.
Mücahitler hadise yerine geldiğinde Kürs ve diğerleri hayvanları bırakarak izlerini kaybetmişlerdi. Bedir'in Safevan Vadisi'ne kadar her taşın altı yoklandıysa da bulunamadılar. Bu sebeple bu sefere Safevan gazası dendiği gibi birinci Bedir gazası da denir.
Müşrikler anlamış olmalı ki müminlerin değil kendilerine, mallarına dahi eğri gözle bakmak artık kolay değildir. Acaba anladılar mı?
Hicretin 16. ayı başlarında Zülüşeyre gazası yapıldı. Yine Ebu Süfyan kumandasındaki müşriklerin Şam'a gitmekte olduğu haberi alındı.
Eğer düşman birliği vurulabilirse bu kafirler için ağır bir darbe olacak. Efendimiz Ebu Seleme bin Abdülesed'i yerlerine vekil bıraktılar. Hani şu Medine'ye ilk göçen mümini. İslam akıncıları 200 kadar. Bu gazada da peygamberimizin bayraktarı Hazreti Hamza radıyallahu anh. Mücahitlerin bir at ve 30 develeri mevcut. Nöbetleşe biniyorlar. Arama Müdlic oğullarının Zülüşeyre kasabasına kadar sürdü. Ama yakalamak mümkün olmadı.
Düşman yine paçayı kurtarmıştı. Fakat nereye kadar? Artık bu yollar küffara korku yolları olmuştu.
Dağ, bayır, çöl aşarak düşman kollayan yorgun mücahitler Zülüşeyre'de mola verdiler. Hazreti Ali ve Ammar bin Yasir bir hurma ağacı altına oturmuş, köylülerin çalışmalarını seyrederken öylece uyuyakaldılar. Efendimiz başuçlarına geldiğinde önce Ammar radıyallahu anh sıçradı. Fakat Hazreti Ali hala yumuşak toprak üzerinde kendinden geçmiş halde. Rüzgar üstüne topraklar atmış. Merhamet Sultanı seslendiler. Kalk ya Eba Turab. Kalk ey toprağın babası.
Hazreti Ali güzel gözlerini aralayıp sevgili peygamberimizi karşısında görünce şimşek hızıyla yerinden fırladı.
O an Resulullah, ah ne buyurdular. İki damla gözyaşım ne gün için saklanır. İnsanların en kötüsü elini senin kanına bulayandır ya Ali. Dediler ve mübarek eliyle büyük dava arkadaşının başını okşadılar. Hazreti Ali'nin şehitlik günlerine atıf yapıyorlar. Hicretin 17. ayı. Medine. Sevgili peygamberimizin halazadesi Abdullah bin Cahş da her sahabi gibi Allah aşkıyla dolu dolu. Mekke'de olmadık işkencelere katlanmış, açlığa, susuzluğa hayret edilecek kadar dayanmış bir peygamber aşığı.
Selamün aleyküm.
Aleyküm selam kardeşim.
Ne bu heyecan ya Abdullah bin Cahş?
Sorma. Sohbetten geliyorum. Resulullah şehitliğin kıymetinden bahsettiler.
Ya ne dediler?
Şehit olarak vefat edene sorgu sual yokmuş. Kul hakkı hariç bütün günahları affoluyormuş. Kul hakkına da yüce Allah kefil oluyormuş.
Nasıl?
Allahu Teala hak sahibi kuluna diyormuş ki... Ey kulum sen haklarını bu kuluna helal edersen... Ben de sana şu köşkleri hediye edeceğim. Şehitlik bir müminin kavuşabileceği en yüksek derece. Dua et şehit olayım. Muhakkak bana dua et.
Allah sana da bana da şehitlik nasip etsin.
Amin. Amin.
Peygamber Efendimiz bu sohbette ayrıca şu hadis-i şerifleri buyurdular. İçinizde en sevdiğim kimse huyu en güzel olanınızdır. Kendisine yumuşaklık verilen bir Müslümana dünya ve ahiret nimetleri verilmiştir. Bir işi zamanında yapmayan helak oldu. Ve buyurdular ki, imanın temeli ve en kuvvetli alameti Müslümanları sevmek ve Müslümanlara düşmanlık edenleri sevmemektir. Efendimiz ve müminler hicretten evvel Mekke'deyken namazda Kabe-i Şerif'e doğru durmakla aynı zamanda Kudüs şehrindeki Mescid-i Aksa'ya da yönelmiş oluyorlardı. Zira kıble Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ydı. Ancak hicretten sonra Medine'de sadece Mescid-i Aksa'ya doğru durarak namaz eda ediliyordu.
Müminlerin kıble olarak Kudüs istikametine Mescid-i Aksa'ya dönmeleri Yahudileri şımarttı. Kibirleniyor ve dil altından Müslümanlarla alay ediyorlardı.
Bu nasıl din ki kıbleleri bizimkiyle aynı?
Ya cidden çok tuhaf. Hem Museviliği beğenmiyorlar hem de Mescid-i Aksa cihetinde ibadet ediyorlar.
Hı, güya son dinmiş.
Yahudilerin böyle kafa kafaya verip koca koca laflar etmeleri sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i incitti. Çok üzüldüler. Vahiy bekliyorlar. Gelecek bir vahiy ile Müslümanların kıblesinin değişeceğini kuvvetle ümit etmekteler. Ve nihayet hicretin 18. Şaban'ında Allah'ın Resulü İmam Ashab-ı Kiram'da cemaatken bir öğle namazının 3. rekatında beklenen vahiy geldi. Bakara suresi 147. ayeti kerimesi. Haydi, yüzünü Kâbe tarafına dön. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, namaza dururken Kâbe'ye dönün.
Sevgili peygamberimiz, vahiy nazil olur olmaz, daha namazın içindeyken Kâbe, Mescid-i Haram'a döndüler. Eshab-ı kiram da aynı şekilde Efendimiz'i takiben döndü.
Bu vakanın geçtiği mescide, Mescid-i Kıbleteyn, iki kıbleli mescid ismi verildi.
Kıblenin Beytullah olmasından sonra 18. ayın bir diğer güzel vakası da Ramazan orucu oldu.
Ramazan ayı geldiğinde müminlerin Allah rızası için bir ay oruç tutmaları ayet-i kerimelerle emredildi. Orucun usul ve faziletleri anlatıldı. Böylece İslam'ın şartlarından bir şart daha gerçekleşiyordu.
Ramazan orucu farz edilirken fıtır sadakası da vacip kılınıyordu.
Ramazan orucu emredilmeden önce de sevgili peygamberimiz nafile olarak her ay 3 gün oruç tutarlar ve bunu eshabına da tavsiye ederlerdi.
Ramazan gecelerinde teravih namazı kılmaksa Resulullah'ın sünnetlerinden biri. Buyurdular ki, Allah Ramazan ayında orucu farz kıldı. Ben de Müslümanlara teravih namazını sünnet kıldım.
Oruçtan bir gece önce Efendimiz mescitte teravih namazı kıldırdılar. Ertesi Ramazan günü eshab bunu birbirine haber verince yatsıda cemaat daha çoğaldı. 3. gün kalabalık daha da arttı. 4. gün mescit müminleri almaya yetmiyordu. Fakat o gece Resulullah sahabenin yanına çıkmadılar. Müminler merak içinde kalmışlardı. Sabah namazına geldiklerinde buyurdular ki, teravih için toplandığınızı gördüm. Ancak bu aşırı arzunuz üzerine teravih namazının üzerinize farz kılınmasından, sizin de bu farzı ihmal etmenizden korktum. Ramazan orucunun farz ve sadaka-i fıtrın vacip olmasından sonra zekat emri de vahyedildi. Zengin Müslümanlar zekat verecekler. Zengin mümin servetinden 1/40'ını ayırarak usulüne uygun şekilde fakir din kardeşlerine verecek. Bu o fakirlerin hakkı. Buyrulan İslam'ın şartlarından bir şart. Acaba ah ben de bir zengin olsam da demeli mi dememeli mi? Salebe bin Ebi Hatib'in hayatı ortadayken her şeyin hayırlısı olsun demekten başka ne söylenebilir ki? Salebe bin Ebi Hatib Ensar'dan. Medine'nin yerlisi. İbadete çok düşkün. Sahabenin en zahitlerinden biri. Camiden ayrılmıyor.
Böyleyken ne olduysa oldu, iş bu Salebe kendi diliyle kendi felaketini hazırladı. Bir gün Salebe Mescid-i Nebi'den çıkarak sevgili peygamberimize geldi ve işitenleri hayrete düşüren bir arzusunu arz etti.
Ya Resulallah, bana servet nasip etmesi için Allah'a dua et.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar güzel bir cevap buyurdular. Kanaat et. Şükrünü eda ettiğin az mal, şükrünü eda edemediğin çok maldan hayırlıdır. Ashabım için fakirlik saadettir. Ahir zamandaki ümmetim için zenginlik saadettir. Salebe gitti. Gitti ama yine gelecek. Çünkü zengin olma ihtirası kalbini alev alev yakıyor.
Hakikaten birkaç gün sonra yine sevgili peygamberimizin huzuruna çıktı.
Ya Resulallah, bana servet nasip etmesi için Allah'a dua et.
Arzu aynı, ihtiras aynı, kelimeler aynı.
Mübarek peygamber en yüksek misali verdiler. Kendilerinin malı mülkü, altını akarı mı var? Bunu hatırlatıyorlar. Ben senin için güzel bir misal değil miyim? Sen Resulullah gibi olmaya razı değil misin?
Bu soru taşı bile eritir ama kulaklar duymaz olmuşsa ne çare? Büyük Resul buyurdular ki, Allah'a yemin ederim ki dağların altın ve gümüş olmalarını ve iki yanımca yürümelerini niyaz etsem bu duam muhakkak ki kabul olur.
Buna rağmen o sallallahu aleyhi ve sellem zengin olmak istiyor mu?
Salebe sustu. Fakat içindeki canavar susmuyor. Bir zaman sonra tekrar geldi. Israr daha şiddetli. Şeytan esir almış, nefs boyunduruğunu vurmuş bir kere.
Ya Resulallah, bana servet nasip etmesi için Allah'a dua et. Seni hak dinde kitapla gönderen Allah'a yemin ederim ki, eğer zengin olursam servetimden hak sahiplerinin hakkını ödeyeceğim.
Kendi iradesiyle, kendi ağzıyla ve yeminle söz veriyor. Ya sözünde durmazsa? O da kendi bileceği iş.
Sevgili peygamberimiz mübarek ellerini açarak dua buyuruyorlar. Allah'ım, Salebe'ye servet nasip et.
Salebe duaya kavuşmanın sevinciyle evine koştu. Zengin olma hülyalarıyla dolu. Hemen koyun, keçi, deve, at, sığır satın aldı.
Bu küçük ve büyükbaş hayvanlar öyle çoğaldı ki az zamanda ağıllar, ahırlar almaz oldu.
Mal çoğaldıkça Salebe'deki dünya muhabbeti de çoğalıyor. Bir zaman evveline kadar mescitten çıkmayan, alnı secdeden kalkmayan sahabi, hayvanların otu, sütü, yağı, yoğurdu, bakımı, tımarı, hastalığı gibi işleri yüzünden ancak öğle ve ikindi namazlarına gelmeye başladı. Mallar arttıkça artıyor. Bunları artık Medine'ye sığdırmak imkansız.
Salebe Medine dışına bir vadiye taşındı. Bir çiftlik kurarak burada yaşamaya başladı. Sürüler ve onların işleri gecesini gündüzünü alıyor. Salebe bir müddet sonra öğle ve ikindi namazlarına da gelemez oldu. Ancak cuma namazlarına yetişebiliyor.
Mallar artmakta. Ama ne artış. Katlana katlana. Keşke artmasa. Derken Salebe cuma namazlarını da terk etti.
Sevgili peygamberimiz bir gün sual buyurdular. Salebe ne yapıyor? Eshab olanları anlattı.
Davarlar sığırlar aldı. Bunlar çok arttı. Medine dışına taşınmak zorunda kaldı. Malıyla meşgul.
Peygamberimiz müteessir oldular. Eyvah Salebe'ye. Eyvah Salebe'ye. Eyvah Salebe'ye. Evet, Salebe için 3 kere eyvahlandılar. Acaba niçin? Niçini şimdilik ashaba meçhul. Ama sebebi yakında anlaşılır.
Aradan epeyce bir vakit geçti. Efendimiz iki zekat toplama memurunu yanlarına çağırarak bizzat vazife tevdi ettiler. Evvela Salebe'nin Ebu Hatip, sonra da Süleymoğullarına gidecek ve zekat vermelerini isteyeceksiniz.
Peygamberimiz bir de yazı hazırlattırarak memurlara teslim ettiler. Vesikada zekat şartları yazılıydı. Memurlar atlarına binerek Salebe'ye geldiler. Selam ve hoşbeşten sonra...
Ya Salebe, bizi Resulullah gönderdi ve elimize de bir vesika verdi.
Vesika mı?
Evet. Peygamberimiz malının zekatını vermeni buyurdular. Bak işte.
Nasıl?
Ne nasıl? Zekat vereceksin. Fakir fukaranın sendeki hakkını ödeyeceksin.
Salebe'nin rengi kaçmaya, dudakları kıpırdamaya, elleri hafiften titremeye başladı. Heyecanını gizleyemeyen bir sesle...
Verin bakayım şu kağıdı.
Verdiler. Aldı, okudu, düşündü. Bir kere daha okudu. Memurlar birbirlerine bakıyorlardı. Allah Allah. Salebe'ye ne oluyordu böyle? Şaşırmışlardı. Fakat asıl şaşkınlığı işte şimdi yaşayacaklar.
Salebe asık ve acı bir yüzle konuştu.
Siz harac istiyorsunuz ha, öyle değil mi?
He? O nasıl söz Salebe? Aklın başında değil senin.
Nasıl böyle konuşursun Salebe? Çıldırdın mı yoksa? Ne münasebet canım? Hakikati söylemeyelim mi? Neyse neyse. Hele şöyle bir dolaşın da yine görüşürüz.
Zekat memurları üzgün, şaşkın ve hayretler içinde oradan ayrılarak Süleymoğullarına gittiler. Zekat vermesi gereken mükellef zenginle görüştüler. Yazıyı gösterdiler.
Başım üstüne. Bakın şurada en iyi, en cins deven duruyor. Onu zekat olarak verdim.
Oh, hayır. En iyi hayvanını vermen şart değil. İstersen diğerlerinden verebilirsin.
Fakat adam nasipli ve cömert.
Olmaz. Bunu alacaksınız. Allah için verilen bir şey elbette en güzelinden olmalı.
Memurlar işlerini bitirince yine Salebe'ye geldiler. Salebe tedirgin ve huzursuz.
Şu yazıyı bir kere daha verin bakayım.
Verdiler, okudu, evirdi, çevirdi. Başını geriye atarak kısık gözlerle bulutları bir müddet süzdükten sonra o acı, zehir zemberek sözü maalesef yine söyledi.
Evet, evet. Bu bir haraç. Olmaz. Ben zekat veremem.
Memurlar adeta yıkıldılar. Salebe nasıl böyle konuşurdu? insan münafık olunca konuşuyor demek ki.
Sen Salebesin değil mi?
Biz yanlış birine gelmedik değil mi?
Dostlarım, bırakın çocukluğu. Ben Salebeyim elbette. Lakin dişimle tırnağımla kazandığım malımın bir kısmını niçin size vereyim?
Fakat Salebe, onda fakir fukaranın hakkı var. Bu hakkı ödemen Allah'ın emri.
Yok, veremem. Benimle birlikte mi kazandılar?
Salebe öyle katı davranıyordu ki bütün kapıları kapatmıştı.
Mecburen geri döndüler. Kanları kurumuş, kül renkli iki insan konuşuyorlar.
Biz bunu Resulullah'a nasıl haber veririz? Çok üzülecekler.
Ya, ben de onu düşünüyorum. Akla hayale gelmedik, duyup işitilmedik bir şey bu.
Peygamber Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Fakat Salebe onu reddediyor.
Müthiş bir şey canım.
Zekat memurları Medine'ye geldiklerinde uzaktan Resulullah'ı görünce daha onlar bir şey demeden buyurdular ki: Salebe'ye yazıklar olsun.
Felaket. Salebe felakete uğramıştı.
Devesinin en güzelini zekat veren mümin içinse bereket ve hayır duada bulundular.
Salebe sözünde durmamış. Salebe İslam'ın bir şartını reddetmiş. Salebe Resulullah'ın emrini geri çevirmiş. Salebe Allah'ın sevgilisini, Salebe yüce Allah'ı incitmişti. Ne oldu? Servet derken mürtet oldu Salebe.
TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.